Bugün sizlere Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanını okumaya başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Okuyan Mehmet Atay.
Refik Cemal'den Server'e. 1 Mart 1903. Evleniyorum Server. Hem de kiminle olduğunu bilsen. Cemal Bey'in alafranga kızlarından biriyle. Unutamazsın değil mi Kuzguncuk Tepesi'ndeki büyük evin kızlarını? Senin bize hafta başında geldiğin zamanlar onların gezmeye gidişini görmek için bazen çıkardık. O sırayla kısa yeldirmeleri, serbest davranışları, hızlı İngilizceleriyle giden kızlar. Bilir misin bunların sokakta İngilizce konuşmalarına ben karşı çıkardım da sen kendi aralarında ne var derdin. Komşuların mutasip omuz sikmeleriyle yeni dünya kızları dedikleri ve bütün alafranga deliliklerine karşın mahallede hiçbir gence dönüp bakmayan bu kızlara senin bir zaafın vardı. Kafir. O zamandan beri kafirliği seversin. Şimdi artık Paris'te kadınlar hakkında bütün bu sivri görüşlerini yaşayan canlı örnekleri gördükten sonra bütün bütün başkalaşmışsındır. Aferin talihli köpek diyeceksin. Fakat ben hala biraz eskiye bağlıyım. Seçtiğim aralarında en sakin ve sessizi. Cemal Bey'in baldızına kızı. Fakat onu da kendi çocuklarıyla beraber büyütüp aynı eğitimi verdiği için ona da mahalle Cemal Bey'in kızı diyor. Görücü giden halam bile karşı durmadı. Hatta benim alafrangalığın aşırılığını sevmediğimi onlara anlatmış ve bunda Cemal Bey'in karısı Sabire Hanım'ı kendisiyle aynı düşüncede bulmuştur. Kadın Cemal Bey'in çocuklarına verdiği terbiyeden pek de memnun değil. Fakat bunu şimdi evli ve bilmem nerede olan üvey kızının etkisine veriyor. Yeğenine gereken nasihatlerde bulunmuş. Cemal Bey resmimi nişanlanacağım kız Neriman'a bizzat göstermiş ve fikrini sormuş. Neriman hemen kabul etmiş. Bu benim korkak onurumu azıcık okşadı. Bilirsin ki ben kadınlarca sevilecek tiplerden değilim. Bunu her vakit hissederim. Önce onların en düşkününe bile korkak ve uzak bir saygı duyarım ve bu beni her türlü cesaretten alıkoyar. Benim sessiz, durgun bir tavır altında utangaçlığımı, zaafımı onlar soğukluk ve direnme sayarlar. Bu serbest ve olgun kızlardan birinin beni beğenmesi kalbimde tuhaf bir sevinç uyandırdı. Cemal Bey'le gittim, görüştüm. İltifat eden, nazik ve temiz yüzü bir adam. Gözlerinde anlayan, katılan bir şefkat var ki bana onu hemen sevdirdi. O da benden çok memnun görünüyordu. Biraz mahalle, biraz halam, biraz da ben bu evlenmeyi yapıyoruz. Evveli gün nikah oldu. Nikahtan sonra nikahlımı görmeye gittim. Azıcık kalbim atıyordu. Uzaktan gördüğüm sarışın, pembe genç kızla birdenbire bu kadar mahrem ve kutsal bir ilişki kurmak, bu o kadar garip, güzel fakat ürkütücü bir his ki. Beni büyük salonda kabul ettiler. İyice bir salon. Fakat halam gibi sandalyelere asker usulü, muntazam, duvarlarına dizmek adetinde bir kadın varlığı seziliyor. Yanı salon ortasına doğru üzerinde küçük palmiyeli, halı örtülü bir masa ve yanında yumuşak, koyu, ötüye böreğe atılmış birkaç yastık, bir koltuk. Hemen oradan bir kadının nazik ve tembel varlığı yeni çekilmiş gibi. Cemal Bey redingotuyla ayakta, yanında Sabire Hanım ve iki kızları beni kabul ettiler. Bu kadınlara ancak göz ucuyla bakabildim. Şehber denilen genç kız ince, beyaz yüzlü, siyah, pek siyah gözlü bir genç kız. Dudaklarında alaya benzer bir kıvrım var. Saffet, solgun, mavi gözlü, beyaz tenli, açık sarı saçlı, şişmanca bir genç hanım. Sabire Hanım da dehşetli bir Türk hanımı, çocuklarını, kocasını, evini amansız ağız kalabalığıyla kullanan bir Türk hanımı. Cemal Bey'in ara sıra lakırdı söylerken ona yarı şefkatli, yarı korkak bir yan bakışı var. Sonunda nikahlım geldi. Beyazlar içinde beyaz bir melek. Temiz ela gözleri hemen kalbime girdi. Birdenbire sessiz ve şefkatli bir hayal, bir cennet hayali gibi gözümün önünden geçti. Cemal Bey genç kızın biraz büyüyecek kalınca parmaklı beyaz ellerini elime verirken ruhumda bir yemin o genç kızın, yalnız o genç kızın olacağımı tekrar etti. Mutluyum. O dakikadan beri biraz dalgın fakat korkusuzluk duyuyorum Server. Ruhunda nasıl iyi olmak kabiliyetleri uyanıyor bilsen. Yemeğe kadar biraz resmiydik, ailece oturduk. Cemal Bey odanın ortasındaki boş koltuğa bakarak sahibini tanıtır gibi, "Ah Handan, bugün Handan olmalıydı," dedi. Ve o Handan derken Neriman'ın temiz gözlerinde ıslak, derin bir şefkat, bir istek uçuyor. Hemen kalbindeki en büyük hazineye beni ortak etmek isteyerek, böyle bir hazinesi olduğundan böbürlenmiş gözlerimin içine bakarak, "Size Handan'ımızı tanıtacağız," diyordu. Yalnız bu gösteriye üvey annesi pek o kadar özlemle katılmıyordu. Handan'dan söz ederken Neriman'a bakmadan gözlerinin içinde derin bir kırgınlık uyanıyordu. Yemeğe doğru resmiliğimizi bozan yine Handan lakırdısı oldu. O kurumaz bitmez bir kaynağa benziyor. Cemal Bey Handan'ın ta küçüklüğünden beri üstünlüklerinden, hikayelerinden, Neriman onun kabiliyetlerinden ve güzelliğinden söz ediyordu. Her şeyi sessizce dinleyen Sabire Hanım yalnız lakırdı güzelliğine gelince dayanamayarak "İnanmayınız Refik Bey, Handan her şey olabilir, akıllı bir kızdır fakat güzel değildir," diyordu. Ben de bu son şeye inanıyorum. Halam da onun güzel olmadığını söylemişti. Herhalde ilgi uyandırıcı bir kadın olacak. O gün ayrılırken Cemal Bey, cuma ve pazar günleri nikahlımı görmeye gelebileceğimi söyledi. Şimdi fasılasız cuma ve pazar gidiyorum. Ne kadar mutluyum Server. Artık bana kadınlarda işkence, kadınlarda ateş, kadınlarda gözyaşı olacağını söyleme. Eğer öyle kadın varsa ben o kadını sevmeyeceğim. Neriman, bütün kadınlığı, sevgi ve mutluluğu temsil eden Neriman, dinlenme ve sessizlik veriyor ve hep verecek. Benim için de başka kadın ve aşk olmayacak. Dün cumaydı, gittiğim zaman küçük hanımların bahçede olduklarını söylediler. Biraz yürüdüm, evin arkasında bir düzlük, o düzlükte tenis kortu vardı. Üç genç kız, beyaz kısa elbiseleriyle, başörtüleriyle birbirlerine toplarını fırlatıp duruyorlardı. Neriman beni görünce açık ve bütün sevgisi yüzünden okunan bir mutlulukla koşarak geldi. "Tenis oynar mısınız?" dedi. Oynamadığımı anlayınca azıcık hayal kırıklığına benzer bir şeyle elindeki topu, raketi bıraktı. Gittik bir ağacın altına oturduk. Bilmem her İngiliz deliliğini yapmadığımı duyunca bu çocuğun yüzünden bu gölge uçacak mı? Bununla beraber bu gölge çabuk geçti. Yerine güven ve mutluluk ve bana haber vermek istediği bir şeyin sevinciyle yanan gözler. "Handan'dan mektup aldım," dedi. Benim dalgınca bir "ya" dememe karşı gözleri bütün bütün bulutlandı. "Refik Bey, siz Handan'ı sevmiyor musunuz?" "Sevmemi mi istiyorsun?" "Evet, niçin?" "Çünkü ben severim de onun için." "Hem görsen mutlak seversin, onu herkes sever." "Gerçi senin sevmen bir sebep olabilir ama herkesin sevmesi değil. Ben herkesin sevdiğini hiç de sevmem Neriman. Mutlak kendini beğenmiş olacak. Hem söyle, bu kadının üstünlükleri nedir yavrum?" "Hiç de kendini beğenmiş değildir. Üstünlükleri mi? Ne bileyim ben. Eğer bundan 5 vakit namazını, her sene orucunu kaçırmaz demek istersen pek değildir. 2'de 1'de camilere gittiği de var ya. Fakat iyidir. Yok hem de fenadır. Her şeydir. Ne bileyim ben. Ne kadar seviyorsun Neriman? Herhalde senin kadar güzel değildir. Hem de yaşlı olacak." Neriman kendi yüzünün Handan'dan güzel olması kanısında olduğumu tuhaf bulmuş gibi güldü. "Evet, benden 3 yaş büyük, 23 yaşında. Ya güzelliği? Onu ben de bilmem. Fotoğrafı yok mu? Hiç kendine benzemez. Tarif et." "Dur bakayım, birçok kızıltılı, açıklı, koyulu, acayip saçları vardır. Saçlarını iyi düzeltir. Saçlarının renginde büyük büyük gözleri vardır. Yüzünün başka yerleri?" "Handan'ın yüzünde insan sade gözleriyle saçlarını görür, başka yerlerini düşünemez bile. Endamı, vücudu güzeldir." "Boylu, etli?" Yok ne tuhafsınız. Orta, ince fakat birçok kıvrılma, hat ve güzel kımıldanış." "Ben seni sade bir kız sanırdım. Meğer nasıl sanatkar ruhun varmış. Çirkin yiyenlere güzellik veriyorsun. Hadi beni de tarif et." "Susuyorsun, ne düşünüyorsun?" "Bir gün Handan seni tarif ettiydi, onu düşünüyorum. Bir gün onunla sizin kapının önünden geçiyorduk. Kapınızın sarmaşıkları altında başınız açık birini bekliyordunuz. Karşıdan gelen sarışın ince birine gülümsediniz. Bu sensin Server." "Handan bana o vakit ne güzel bir yüz," dedi. "Esmer, zengin, sıcak akşamlara benziyor. Fakat yüzün aşağı kısmı biraz anlamsız ve çizgisiz. 30'undan sonra çok şişman olacak gibi." "O kadar mı?" "O kadar." "Demek Handan kız olsaydı onu da alabilecekmişim." Neriman pek parlak bir şakaymış gibi yine güldü, azıcık kızdım. "Ne gülüyorsun, senin beğendiğini Handan beğenmez mi?" "Belki fakat sizi beğenmez." "Siz deme Nerimancığım, niçin söyle?" Ne bileyim ben siz şey sen onun beğendiği tipten değilsin. Yanındaki sarışın olsa neyse. Handan sarışınlardan hoşlanır. Görüyorsun ya Server, sana bu mucize, bu bir tane Handan'ın zaafı olacakmış. Halbuki biz bu kızların yüzüne bile bakamayarak nasıl kızarır utanırdık. Handan'ın kocası sarışın mı? Hiç değil, fakat o başka. Handan'ın kocası daima Neriman'da bütün ailede bir bulut yapıyor. Anlıyorum ki ya sevişmiyorlar yahut aile uyuşmuyor. Neriman söyle, beni mi Handan'ı mı çok seversin? İkinizi de, birimizi biraz fazla. Hayır dedi ve açık, temiz yüzündeki Handan'a verilen derin ilişkiyle ben de yetinecektim. İşte bu biraz zor. Belinden tutup çektim. Beni nasıl sevdiğini ve nasıl seveceğini söyle dedim. Biraz düşündü. Ne düşündüğünü sordum. Aşkın amentüsünü düşünüyorum. Bu nedir ve hangi olağanüstü yazarın? Handan'ın. Sonra Rumeli'nin yeşil ve koyu dağları arkasından son kızıllığıyla giden güneşe bakarak, bütün akşamın derin içtenliğini içmiş gibi taze sesinde bir aşk vakarıyla söyledi. İşte azizim Server, hayatımın en güzel ve sağlam bir vaatle başladığını gör. Gözlerinden öperim. Refik Cemal. Refik Cemal'den Server'e. 31 Mayıs 1903. Artık bir aylık evliyim. Bu milyonlarca insanın gözümüzün önünde girdiği halde hala hepimizin bir yabancı, müthiş ve tanınmamış bir yere gidiyoruz hissiyle girdiğimiz evlilik hayatına girdim. Neriman'ın temiz, gölgesiz gözlerindeki şefkate ve tamamen benim olan ışıklarına karşın yine içimde tuhaf bir helecan başladı. Önce evimiz ve Neriman'ın tuvaletleri vardı, hepsini beraber seçtik, bütün aile beraber. Hatta Handan Hanım bile Avrupa'nın çeşitli yerlerinden mektubuyla yetişti. Cemal Bey, Neriman'a köşkün bahçesindeki 5 odalı köşkü verdi. Ben düşedim. Onlar tuvaletlerini yaptı. Hepimiz yapacağımız şeyi biliyorduk. Gündüzleri bir sürü kadınla ben Psalti, Baker, Spiegel'e dolaşıyordum. Akşamları Cemal Bey'in salonunda genç kızlar ve ihtiyar kadınlar arasında kumaş ölçüyor, moda gazetesine bakıyor, genç kızların dikiş dikmelerini seyrediyordum. Bütün bunlarda salonumuza konacak eşyaların seçiminden söz ederken yahut karısının sıkılığına karşı yatak odamıza yahut yemek salonumuza Cemal Bey'in aldığı küçük hediyeyi kontrol ederken Neriman'da aynı güleç memnun yüz. Bu kadar bulutsuz bir mutluluk başlangıcı bu hiç kimse de olmamıştır. Akşamları her vakit daha gizli ve inandırıcı bir el sıkışmadan sonra ayrılıyorduk ve sabahları yine aynı güleç ve memnun dostlukla birleşiyorduk. Çok bana gurur veren şey, bakışlarının her gün bana daha yakın bir sevgiyle parlaması ve eskisi kadar Handan'dan söz etmemesi oldu. Çünkü Neriman'ın hayatında bu kadar kat'i bir hükümle yaşayan bir dostu azıcık kıskanıyordum. Bu kıskançlık hayatımın tek bulutunu teşkil ediyordu. Fakat tuvaletle ilgili her şey yine Handan'ın fikriyle oluyor, onun gönderdiği modeller, onun Neriman'ın endamına çevresine göre düşünüp beğendiği renkler ve kumaşlardan elbiseler yapılıyordu. Fakat itiraf ederim ki bundan şikayet etmeye hakkım yoktu. Çünkü biz Neriman'a bundan çok yaraşan şeyleri seçemezdik. Sonunda gelinlik elbisesi Handan'dan bir hediye olarak geldi. Bu evleneceğimiz haftaydı. Genç kızların dindar bir hüşuyla ellerinde tuttukları kutuyu açmak için ben de ilerlediğim zaman Neriman biraz utangaç, biraz memnun bir tavırla engel oldu. Yanakları kırmızı, gözleri aşağı indirilmişti. Titrek bir sesle, "Şimdi görme Refik," dedi. Ben de minnetle razı oldum. Arkasında görmemi istiyordu. Sonunda gösterişsiz bir düğün ve zifaf. Cemal Bey'in karanlık bahçesinde, uşak önümüzde, elinde fener, komşulardan bir efendi, evimize ilerlerken, kalbimde garip bir korku başladı. Sonra kendime gülüyordum da. Acaba hayat hiç bilmez görünen genç kız ne duyuyordu? göründüğü kadar saf ve bir çocuk gibi miydi, yoksa 5 yıldır evli olan Handan ona her şeyi anlatmış, hayatı bütün gerçekleriyle söylemiş miydi? Sonra çok aydınlanmış bir taşlık, merdivenden kaçışan tuvalette hayaller, her kapı arkasından beni gözetleyen birçok mütecessiz kadın gözü hissi ve nihayet salonun kapısı. Cemal Bey'in çocuklarının dadası salonun perdesini kaldırdı. İçerisi ışıklıydı, hem de pek ışıklı. Orta yerde tüller ve ince fantezi kumaşların okşayıcı ve yumuşak katları, yığınları arasında beyaz omuzları kumral başıyla Neriman. Elmaslar ve uzun tüller arasında bir rüyaya benzeyen bir yüz. Önce o gözlerde ne göreceğim diye büyük bir korku, fakat sonra inanan bir çocuk durumuyla kendi duvağını arkasına fırlatıp, iki elleri ve gözlerinin bütün uyuş ve sevgisiyle bana koşan Neriman. Sonra yine ölüm ve kalın geçitlerinden hiçbirini gözleri kapalı geçmekten kaçınmayacak sevgili Neriman'la aynı yastıkta, henüz yıldızlar kaçmadan ilk sabahın korkak ve uzak ışığıyla uyanmak, sonra hep aynı mutlu ve bulutsuz geceler. Yalnız evlendiğimiz akşam ben Neriman'ın bütün sanat ve şiirle yapılan elbisesinin onu ne kadar çekici yaptığını söylerken, o beni elimden tuttu, aynanın önüne götürdü. Masanın üstünde uzunca güzel bir gümüş çerçevede aynı türler içinde bir kadın resmi, elinde bir düğün yüzüğünü gülümseyerek uzatıyordu. Bu ince, pek ince kadının üzerinde bu aynı türler pek tuhaf, fakat çekici surette kıvrılarak, düşerek ayaklarının altında toplanıyordu. Onun da boynu kollara açıktı. Yüzü kulaklarından inen, alnından ayrılmış saç dalgalarıyla çerçevelenmiş, büyük gözlü bir kadındı. Güzel olup olmadığına karar veremedim. Fakat bakışları ve yüzünün ince çizgileriyle nefis bir tabloya benziyordu. Yalnız sordum, düğün yüzüğünü niye gösteriyor? Artık hayatta her şeyde bir olduk demek istiyor. Fakat bir Türk hanımında böyle bir düğün yüzüğü azıcık snob değil mi? Peki ama böyle şeyleri yapan kocasıdır. Biraz sonra yatağımızın karşısında da bütün başka bir durumda düşünen ve gergin yüzüyle Handan'ı görünce azıcık sıkıldım. Handan hayatımızı ebediyen seyrediyor gibi Neriman dedim. O da biraz hüzünlü, Handan'ın resimleri seni rahatsız mı ediyor dedi. Hayır, hayır. O kadar mutluyum ki Handan'ın resmini duvarlarda bırakabilirim. Şimdi işte evlilik hayatımın bu ilk ayı tatlı, biteviye, ılık bir rüya gibi uzanıp gidiyor. Gündüz hariciye, akşamları Kuzguncuk Tepesi'ndeki ağaçlar arasında gizlenen yuva, yuvanın kapısında beyaz elbiseleri ve inanmış temiz ve mutlu yüzüyle Neriman, her akşam aynı sevgiyle bakan berrak gözler, aynı temiz sade salon, aynı beyaz toplu yatak odası, aynı yıldızlı geceler ve yıldızlar kaçmadan ilk sabahın uzak belli belirsiz ışığıyla Neriman'ın kumral başı yanında uyanmak. İşte şimdilik kararlaştırılan tatlı, temiz, uysal hayat Server. Ve sanki hayattan istediğim şeyleri hayat güleç ve cömert bana en küçük ayrıntısına kadar veriyor. Neriman'da bilmem bütün İngiliz terbiyesi alan kızlar öyle mi? Sade ve iddiasız hayata kendini bir uyduruş var. Sonra ruhunda sevdiği adama itaat etmek için çırpınan bir şey var. Eğer bir zalim koca olsam Neriman'a zulmedebileceğim. O da aynı sevgili, berrak gözlerle her şeye katlanacak. Hayatı bir işkence, bir burgu, bir ateş yapan kadınlardan sonsuz olarak beni uzaklaştıran bu sade ve samimi kıza ne kadar bağlılık ve minnet duyuyorum. Kalbimde hep bahar akşamlarının okşayıcı, dinlendirici durgun ışıkları, kokuları var. Ne kalbi parça parça eden tutku rüzgarları ne de ruhu yakan ateşler. Ben çok çok mutluyum Server. Hep gözlerim şimdi senin için Saffet de Şehber'i inceliyor. Acaba onlardan biri senin için aynı sükunet ve mutluluk limanı olabilir mi? Elde olsa da İstanbul'a sen de gelsen, mutluluğumu yakından görsene. Refik Cemal. Refik Cemal'den Server'e. 8 Şubat 1903. Gerçekten hakkın var azizim Server. Seni 7 ay safsaklamış olmak affedilir şeylerden değil. Fakat bu pek de safsaklama değildi. Daha çok söyleyecek çok şeyin olmamasından doğdu. Halbuki sen benim her günkü basit hayatımı da bilirsin, bilirim. Hele pek kutlu ve senin fazla emin vesaire bulduğun ortak bir hayatın nasıl sürdüğünü bilmek istiyorsun, değil mi? Utanmadan usanç ve kavga dakikaları başladı mı diyorsun ve başlayacağına inanıyorsun, zavallı insan. Zavallı, her vakit hayatta işkence görmek isteyen hasta server. Hiç de başlamadı, hiç de başlamayacak. Usanç, eğer ilk çılgın ve ateşli günlerin geçmesiyse evet, o her ilişkide geçer. Fakat zaten sana söylemedik mi ki bizim hayatımızda öyle ateşler, tufanlar, kasırgalar olmadı? Şayet ilk öpüşlerin tazeliği, baharı, parlaklığı bir gün gitse bile sonbaharın daha koyu ve daha ağırbaşlı direnen kucaklayışları, el sıkışları gelecek ve ebediyen kalacaktır. Neriman'la hayatımı sana ilk yazdığım günden beri neyse o, hemen hiç değişmedi. Fakat dur bakayım, sen tahlili sever bir çocuksun. Ayrıntıya bayılırsın. Bulbulge ve Halis Ziya ekolü değil mi? Hele Eylül yayınlandıktan sonra hepimiz de hayatı didik didik etmek isteği, en tabii davranışlar, istekler ve duygular, hatta gündelik tutumlar, sabah kahvaltısından gecelik terliklerini giyinceye kadar birçok ayrıntı, sebep ve bilinmeyen itici güç tahlil edilmeye değer şeyler diye görünmek adeti gençlerde sari bir hastalık oldu. Fakat bilir misin ki ben öyle değilim? Bilmez misin ki ben hayatımda sade ve basitim? Hele evlenme ve kadın meselelerinde pek tabii, pek ilkel, bununla beraber pek de temizdim, bunu itiraf edersin değil mi? Ben karımı Adem Aleyhisselam'ın Havva'yı sevdiği gibi severim. Fakat yine onun gibi cennete ve cennetin dışında kadına bir hayat arkadaşı, dünyada beni ve kendini sonsuzlaştırmak için çocuklar yetiştirecek bir hayat arkadaşı diye bakarım. Suskun, sağlam bir ana olmayacak ve hayatıma düzelme ve rahat vermeyecek bir eş. Bunu hiç istemem. Fakat sevgili arkadaşım, bir gün sağlığını, keyfiyetini kaybetse ve hatta sakat olsa yine artık kendi ve ikinci bir kadın düşünmem. Yine o sevgili ve saygılı olarak kalır. Pek merak ederim. Bence en güzel bir aşk ve hayat hikayesi olan Adem babamız da Havva anamızın hayatında, eğer dünyada başka güzeller olsaydı, acaba fırtınalar, değişmeler olur muydu? Acaba Adem babamızın ağırbaşlı büyük aşkını başka bir kadın, Havva anamızdan çalabilir miydi? Hayır. Bana öyle geliyor ki çalamazdı. Nitekim benimkini de bütün dünyanın kadınları Neriman'dan alamayacak. Senin sence budala ve gerçeğe aykırı bulacağın bu felsefeden esnediğini, sinirlendiğini görüyorum. Biliyorum, hayatını söyle diyorsun. Neriman'la hayatını. Peki? Pek de bunda mektup süsleyecek olaylar yok ama neyse. Sana son yazdığım zaman bir aylık evliydim. Bugün 8 aylık evli değil mi? Aşağı yukarı hemen hayatta çok fark yok. Neriman öyle az bulunan kadınlardan ki insanı her gün başka yüz, başka düzme bir kişilikte üzmüyor. Hep o. Bu belki sizin gibi hasta gençler için kusur olsa bile bence değil. Ben memnunum. Bunda sonsuz bir güven duygusu var. Onun için her gün daha tatmin edilmiş, her gün daha başım dinç, sevgili kitaplarımla meşgulüm. Yalnız Neriman'ı biraz okuduklarıma ilgisiz buluyorum. Sosyolojiden sıkılıyor, tarihi az seviyor. Hele felsefe okusam açıktan açığa uyuyor. Edebiyatı az çok seviyor, onda da Handan Hanım'ın etkisi var. Bu kadının pek güçlü, bence bir kadın için fazla güçlü bir kişiliği olmalı. Adeta Neriman'ın bazı düşünceleri, davranışları birdenbire bana başka bir kadınla karşı karşıya gelmiş olmak hissini veriyor. Neriman müziği çok seviyor, iyi piyano çalıyor, tatlı, durgun bir sesi var. Fakat seninle ve arkadaşlarla o kadar ruhumuzu yakan erkek rüyalarımızla onu ortak görmek bir hayal. O, herkes gibi bu memleketin yetiştirdiği bir ruh değil, bir ot, bir çiçek, bir şey. Memleketin hayatından ne kadar acı, ne kadar siyah, ne kadar yıkılmaya hazır olsa habersiz. Beni o kadar çok meşgul eden bu koskoca fakat umutsuz şeye onu ortak edemiyorum. Hayatımda Neriman'da tek bulamadığım şey varsa o da bu. Kendince pek nazeri bulduğu bu şeylerle uğraşmamı anlamıyor. Çarkları artık kirden, ihmalden ve kan pıhtılarından dönmek istemeyen ve belki bir gün zordan kırılacak olan bu memleketin makinesini görmüyor. Kendi yeşil ve sessiz yuvasının dışında bir şey bilmek istemiyor. Anaları, büyük anaları gibi burada sessizce yaşayıp ölürken çevresinde büyük bir ırkın, bütün bir mülkün döküldüğünü, sefaletten, her fena ve çaresiz dertten döküldüğünü duymuyor bile. Bilmem neden bunun aksini istiyorum ben de. Onu hangi kadın bilecekti? Yalnız bu öğrenimleri ciddi olan kızların bu noktada daha canlı, daha söz anlatılır olacağını ummuştum. Güya Handan bir vatansevermiş. Ona da inanmıyorum. Bu her şeyle ismi başa çıkan kadının sosyal hayatta uğraşması sanırsam bir süs olacak. Neyse, işte ondan dolayı bu mutlu evlenmemizde sizleri, benimle yaşayıp köpürüp haykıracak çalışacak kardeşleri, erkek fikirleri arıyorum. Bir de bazen istiyorum ki Neriman bu sessiz ve durgun gülümsemesinden, bana beğeni ve sevgi yollayan ebedi bakışlarından sıyrılsın, benim kendi dışında alnımı gamlandıran çizgileri, ruhumu sarsan her şeyi parmakları arasında bulsun. Acaba Neriman'dan şikayete mi başladım? Hayır, hayır. İşte şehperle salondan tatlı sesini işitiyorum. Sevgili, sevgili Neriman, ne dersem inanma. Kalbim ona o kadar muhtaç ve bağlı ki. Onun kadınlığıyla, güzelliğiyle ilgili her duygu ve istek ölse bile kalbim yine ona muhtaç kalacak. Beni ona daha çok bağlayan başka kutsal bir sebep daha var Server. Bu ne güzel bir gurur, bir şefkat bilsen. O karşımda yürürken benliğimde benden bir parça taşıyan vücuduna, benim baba olacağım çocuğa ana olacak bu kadına öyle sonsuz bir tapınma uyanıyor ki. Bu haldeki kadınların daha az sevildiğini söyleyen yazarlar ne kadar aldanmışlar. Ben o kadar mutlu ve bağlıyım ki, onun en küçük işlerine yardım etmekten o kadar tad alıyorum ki. Gelen şehber, sana bu kızları senin için inceleyeceğimi söylemiştim. İşte onu daima yapıyorum. Saffet, şişman, güzel vücuduyla, solgun mavi gözleri, renksiz dudaklarıyla hiç de seni sevebileceğin bir kız değil. Biraz davranışları ağır, azıcık genel görünüşünde uyur gibi bir şey var. Neriman'dan daha yuvarlak, daha büyük. Ruhunda bu uyuşukluk olmasa belki Neriman'a benzeyebilir. Herhalde senin beğeneceğin tip değil. Kalıyor şehber. Şehberin kimi halleri Handan'a benzermiş. İnce beyaz yüzüyle, ince dudakları ve siyah gözleriyle biraz alaycı bir kadın gibi. Fakat Neriman hiç de Handan'a benzemek istemiyor. Bir gün niçin dedim, niçin mi bilmem. Handan da her şeyle eğlenir de yine alaycı duygusunu uyandırmaz. İnsan o güldüğü vakit darılmaz. Bununki batar. Onun alaylarında yırtmayan bir şefkat vardır. Göreceksin adeta Handan'ın eğlendiği adamlara bir zaafı, bir sevgisi vardır. Onun alayını ben Charles Dickens'ın alayına benzetirim. Charles Dickens nasıl alay eder bilmem ama bildiğim bir şey varsa senin teyzenin asıl kızlarından çok üvey kızına olan zaafının fevkaladeliği dedim. Bu sana şehberi ifade etmez değil mi? Bir de şehberden İngilizce okuyorum. Bu budala değil, hatta Neriman'dan çok kitap okumaya merakı var görünüyor fakat biraz gösteriş gibi. Neriman'da Handan'dan olduğunu sandığım düşünceler ve duygular var ki pek çekicidir. Bu pek mektuba benzemedi değil mi? Fakat sen hasbihal istemedin miydi? İşte getir elini sıkayım sevgili Server. Refik Cemal. Hamis, sana şehberin fotoğrafını gönderiyorum. Ona senden çok bahsettim. Şimdi adeta senden bahsetmek için vesile bile arıyor gibi. Acaba bir ay izine gelemez misin? Refik Cemal'den Server'e. Mart 1903. Sana öteki yazdığım mektubun mürekkebi kurumadan bir daha yazıyorum. Dünden beri o kadar umulmadık haller oluyor ki adeta başım dönüyor. Şimdi gece Neriman takatsiz uyuyor, ben de sana yazıyorum. Dün hariciyede bizim mümeyyiz beni çağırdı. Mümkün olabildiği kadar iyilikçi bir adam. O da kapısını kapadı. Korkak bir tavırla etrafta dönen hallere bakılırsa benim şüphe altında olduğumu, şüpheli kıyafetli adamların benim hakkımda inceleme yapmakta olduklarını ve şüphe büyümeden benim bir şehbenderlikle hemen bir yere gitmemin yerinde olacağını söyledi. Zaten bugünlerde İstanbul'un bütün havasında artan basınç ve tecessüsü adeta omuzlarımda hissedecek bir hal buluyordum. Köprüde yürürken görünmeyen bir takım gözler alnımdan beynime geçip beni teftiş ediyor, yanımda giden adamların ağızlarında kelepçe, beyinlerinde bir çember var sanıyorum. Bu düşünceler ve hisler İstanbul'da durmuş gibi fakat bir ay sonra çocuğum olacak Server. Düşün, Neriman'ı bu halde nasıl bırakır giderim? Benim yavrum olacak bu çocuğu dünyada ilk kolları arasına alacak ben olmasam olur mu Server? Neriman'ın gergin yüzü önümden geçti. Sonra yeşil yuvamız. Bütün o kadar sevdiğim en küçük eşyasına kadar. Bu bana bir darbe oldu. Durgun ve sersem kollarım yarıma düştü, karşılık veremedim. Sonra biraz kendimi toparlayarak hiç olmazsa Fransız toprağında olmasını arzu ettiğimi söyledim. Üzgünüm oğlum, fakat sanmam seni Fransa'ya göndersinler. İngiltere'de, Avusturya'da yerler var, bunlardan biri belki olur dedi. Ben önce sana Paris'e yakın diye Londra diyecektim. Fakat sustum, hissediyordum ki benim istediğim yerim mutlaka aksi olacak. Mümeyyiz'i selamladım, onun avutucu sözlerini işitmeden çıktım yürüdüm. Köprüde sallanıyordum. Nerimanı bırakıp gitmek o kadar korkunç bir şey ki. Bununla beraber vapurda biraz kafamı topladıktan sonra azıcık daha iyi düşünmeye başladım. Belki Neriman doğuruncaya kadar ertelerler, belki de ondan sonra Neriman'ı beraber götürmek elde olur. Ya bunu istemezsem ne olacaktı? Belki tutuklanma, belki hapis ve belki de ölüm. Bu düşünceler zihnimden geçerken zavallı Nazım'ın boynunda ip takılı korkunç hayali gözümden geçti. Bu hareketli, hayat dolu çocuk her şeye karıştırdığı tutkulu ve yaşayıcı bir şiir ve hayalle ana toprağı için kurduğu rüya ile boğularak gitti. Yine hatırıma geldi. Belki de onu öldürmüşlerdi. Kim bilir, ben de istemesem belki... Karanlık, pis bir odada gırtlağında bir iple ölmek o kadar çirkin ki, hatta bir amaç için şehitliğin koskoca duygusunu bile gideriyor. Köşke girerken Neriman'a bunu söyleyeceğim dakikanın buhranından çekindiğim için doğru büyük köşke girdim. Kapıdan girerken misafir odasından şehber çıktı, memnun bir sesle. Selim Bey burada dedi. Önce Selim Bey kim diye düşündüm, bu bana bir şey anlatmıyordu. Safet'le şehberin yanına çıktıklarına göre ya bir akraba ya ihtiyar eski bir aile dostu diye düşündüm. İçeriden hararetli hararetli bir konuşma, Sultan Hamit'in zulmü, Rus-İngiliz politikası gibi konular bana korkunç gelen bir cesaretle sofraya aksediyordu. Çevreme bakındım. Cemal Bey bu devirden, bu zulümden pek çok şikayet eder. Fakat yanında bu kadar açık şikayet edeceği kişiyi merak etmemek mümkün değil. Şehberden açıklama istedim, anlattı. Cemal Bey'in eski ve saygıdeğer bir dostuymuş. Çok defa sürgün kalmış. Nazım isminde hapiste kendini öldüren bir yeğeni ve evlatlığı varmış. Büyük bir hayretle sıçradım. Demek bu Nazım'ın amcası Selim Bey. Artık bir şey sormadan içeri koştum. Ben girerken hala onlar haykırarak İzzet Paşa, Ebu'l-Huda, bilmem daha kimden söz ediyorlardı. Ben odanın ortasına gelince Cemal Bey, işte yeni damadımız dedi. O vakit Selim Bey büyük bir içtenlikle ellerimi yakaladı. Ben seni biliyorum evlat dedi. Nazım'ın yürüdüğü yoldan gidiyorsunuz. Seni bu sevgili aile içinde görmek ne saadet. Fakat Cemal Bey sözünü tamamla dostum dedi. Selim Bey etrafına bakındı. Saffet de şehberin yanında söylemek istemiyor gibiydi. Sonra büyük bir cesaretle. Eğer miskin Hüsnü Paşa yerine Handan'ın kocası Refik Cemal olsaydı zavallı Nazım'ın ruhu da memnun olacaktı dedi. Ve artık tahammül edemeyerek gözlerini sildi. Bu birdenbire zihnime bir mızrak gibi saplandı. Bu ne demekti? Zavallı Nazım beni neden Handan'ın kocası görmek isterdi? Handan'ı sevmiş olmasından mı, yoksa Neriman'ın evli olması ruhunu muazzep edeceğinden mi? Bu birdenbire zalim bir şüphe oldu. Başım döndü. Sanki Neriman'ın yüzündeki ilk temizlik ve ışık karardı. Acaba Nazım'ı sever miydi? Şimdi burada niye yoktu? Nazım'ın hayalini, Nazım'ın amcasını görmüş olmak sevincini falan unuttum. Yorgun ve kırık, müsaade alarak eve koştum. Ben çıkarken arkamdan Cemal Bey ağlar gibi bir sesle ''Zavallı Handan'ın da gerçi böyle bir arkadaşı olmalıydı.'' diyordu. Eve gelirken Neriman'ı balkonda, kapıda göremiyordum. Kapının önünde Eleni bir şey yapıyordu. Sessizce çıktım. Neriman'ı yatak odasında, şezlongun üstünde, elinde mendil, ağlar buldum. Beni görünce yaşlarını saklamadı, yüzüme hüzünlü ve uzun baktıktan sonra tekrar ağlamaya başladı. O zaman kaygım tabii arttı. Nazım, Handan, Neriman. Bunlar bana esrarla dolu üç yüz, üç yabancı gibiydiler. Niçin ağlıyorsun dedim. Sanırım sesimde yumuşaklıktan çok bir kızgınlık ve tecessüs vardı. Fakat Neriman farkına varamadı. Zaten bendeki değişikliklerin hiç farkına varmaz. Düşündüm ki benim cahil annem ve komşumun sıradan kızları kocalarının ruhlarıyla meşguldürler. Zavallı Nazım'ı hatırladım dedi. Nazım senin ne oluyor da hatırlayıp ağlıyorsun? O vakit Neriman'ın yüzünde ilk defa olarak hayal kırıklığına şaşmaya gelen düşüklükle beni süzdüğünü gördüm. Nem mi? Nem mi oluyor? Selim Bey amcamızın yeğeni ve Handan'ın hocası. Handan'ın hocası, her kuşkulu şey Handan'a ait. Refik diye haykırdı, sana ne olur rica ederim. Eski bir dost, sen de o kadar feci bir surette olan bir dost için ağlamak tabii değil mi? Belki Nazım'ın nasıl öldüğünü bilmiyorsun. Biliyorum, Nazım arkadaşımdı. O zaman daha şaşkın, biraz sıkılmış gibi sustu. Belki ben öyle hayal ettim. Neriman dedim, sen şimdiye kadar hiç yalan söylemedin. Rica ederim söyle, Nazım bu aile içinde bir kız sevmedi mi? Neriman pek açık surette bozulan bir yüzle susmasını sürdürdü. Neriman, genç bir kızın evlenmeden hiçbir aşk geçirmeyeceğini bekleyecek kadar temiz kalpli olmasının biraz budalalık olacağını ben de hissediyorum. Söyle rica ederim, yalnız ne dereceye kadar seviştiniz, söyle. Bu defa Neriman köpürerek, beni sevdiğin nereden biliyorsun dedi. Bu bana büyük bir umut verdi. O halde Handan dedim. Bu defa suskun ve kızgın, azıcık fazla soruyorsun, bir şey söyleyemeyeceğim dedi. Artık kızma sırası bana gelmişti ve ilk kavgamızı oracıkta ettik. Dün gece yine ilk defa olarak yatağımıza aramızdan bir şey kırılmış gibi girdik. Ben inatçı ve sessiz bekledim. 2 saatlik ikimizin de uykumuzu kaçıran surattan sonra Neriman ağlayarak ben de hemen hemen ağlamaya yakın birbirimizin kolları arasına atıldık. Neriman bu meseleyi açıklamak için benden 15 gün izin istedi. Hissettim ki kendi sırrı değil. Belki Handan'dan izin isteyecek. Ben bunu Handan'a ait diye düşünmekten o kadar bahtiyardım ki. İstersen bir şey söyleme Neriman'cığım, beni bağışla, artık sormayacağım dedim. Ve belki 15 gün sonra İstanbul'dan uzaklaşmış olacağımı gündüzkü meseleyi anlattım. Ben gözyaşı beklerken o aksine memnun ellerini çırptı. Avrupa'yı görmek ne kadar isterdim Refik. Ne iyi, hele Londra olursa ne iyi, ne iyi. Peki karıcığım, ama seni oraya bırakmazlar ki. Adam sen de kim farkına varır? Ben bir çaresini bulur gelirim. Sen sefir değilsin ya. Yanında karın olup olmadığını, olsa da ne cins olduğunu ne bilecekler? Bana Hintli falan gibi bir şey dersin. Yalnız seyahat edemeyecek bir halde olduğunu düşününce üzülüyordu. Bununla beraber eğer beni gönderirlerse o 3 ay sonra çocuğu kucağında gelecek, Londra'ya yakın bir köyde küçük bir ev içinde yaşayacaktı. Bu hayaller bana birdenbire güzel göründü. Bu mesele dün beni mutsuz kılarken bugün mutluyum. Sevgili, sevgili Neriman. Bakalım iş ne hal alacak, sana yazacağım. Refik Cemal. Refik Cemal'den Neriman'a. Marsilya Grand Hotel, 15 Mart 1903. Sana bir sürpriz Neriman'cığım. Handan'ını gördüm. Şimdi gözlerini açtığını ve bütün varlığına benden açıklama istediğini hissediyorum. İşte başlıyorum. Bu sabah Marsilya'ya çıktım. Yabancı şehrin verdiği tuhaflık, bol güzellikleriyle ağzımı suyuna akıtan bir Fransızca bolluğu arasında kendi Fransızcam belki bir kusurmuş gibi utangaç bir sıkıntıyla arabacılarla, hamallarla muameleye giriştikten sonra otele geldim. Öğle yemeğinden sonra biraz cesaretlendim. Otelciye gidilecek yer sordum. Hava pek güzel, bir parka gidiniz yahut asansörle bir tepede bir kilise var, oraya çıkınız dedi. Kilisenin ismi Notre Dame sanırım. Bunları bir arabacıya zorlukla anlattıktan sonra yola koyuldum. Önce güzel ve pek sevimli bir park dolaştım. Fakat insan yalnız amaçsız dolaşmaktan sıkılıyor. Ne çok susamlar var. Sen bu çiçekleri seversin değil mi Neriman? Sonra sıra Notre Dame'a giden yere geldi. Bir kayanın tepesine bir asansörle tırmandık. Azıcık huylandım. Sonunda bütün Marsilya'yı dumanlardan, hayattan azıcık kirlenmiş gibi görünen Marsilya'yı tepeden gören bir noktaya geldik. 5-10 dakikalık bir yoldan sonra bir kayacığın tepesinde küçük bir kilise görünüyordu. Kiliseye yaklaştıkça yanımda hızlı hızlı konuşarak gelen matmazeller, bir kısa boylu geveze Fransız ve bir de rahibe kutsal bir hava içine giriyorlarmış gibi saygılı ve dalgın susuyorlardı. Birçok taş merdiven çıkarak kiliseye yükseliyorduk. Merdivenlerin şehre değil denize bakan bir noktasında siyahlı bir genç kadın parmaklıklara dayanmış uzaklara bakıyordu. Yanında siyah sakallı bir adam. Yüzü bu yana dönük, gözlerinde tuhaf bir şeyle yanımdaki pembe matmazelleri süzüyordu. Tabii bu dikkatimi çekecek bir levha değildi. Geçtim, kiliseye girdim. Ben kilise güzelliklerinden anlamam. Yalnız serin ve loştu. Azıcık da günlükle karışık bir küf kokuyordu. Dalgın ve hatta aptal bir köşede dururken, loşluk içinde kaldığı için tülünden yüzünü ayırt edemediğim siyahlı bir kadın bana doğru geldi. Dışarıdaki ince siyahlı kadındı. Ağırbaşlı, kibar ve pek iyi giyiniyor. Tam yanıma gelince elini uzattı, bir İstanbul Türkçesiyle, "Siz burada ne geziniyorsunuz Refik Bey?" dedi. Şaşkınlığımı anlatamam. Şüphesiz bu bir Türk kadınıydı fakat sesini bilmiyordum. Yalnız o seste o kadar seni hatırlatan bir şey vardı ki duraksamamı anladı ve belki de biraz kırıldı. Bununla beraber alaya benzer bir sesle, "Benim resmimi de mi size göstermediler? Beni nasıl oluyor da tanımıyorsunuz Refik Bey?" dedi. "Handan Hanım değil misiniz?" Sonra adeta verilmek istemeyen elimi aldı, bir erkek gibi sıktı ve "Soğuk durmayınız Refik Bey. Neriman benim ninem, kardeşim, dostum, çocuğum, her şeyim" dedi. "Ve siz de benim Nerimancığımı seviyorsunuz." Şimdi gözlerini görmüyordum ama sesinin doluluğundan, boğazında kelimelerin takılmasından herhalde heyecanlandığını, belki de ağladığını sanıyordum. İtiraf ederim ki senin Handan'ın insanı birdenbire şaşırtıyor Neriman. Ben ki duygularımı söylemek değil, duymaktan bile utanırım ve yıllarca tanıdığım adamlara bir şey, samimi bir şey söylemek bir azaptır. Bu gösteriye yeteri kadar sıcak karşılık veremedim. Ve sandım ki buna Handan kızacak, bana fena muamele edecek. Fakat hayır. Yalnız bir anda kibar, ağır ve sanki hiç duygusu yokmuş gibi görünen kadınlardan oldu. "Sizi Hüsnü Paşa'ya tanıtayım mı?" dedi. Ve yan yana kilise kapısında duran siyah sakallı, orta boylu adama doğru yürüdük. O vakit Handan'ı incelemeye çalıştım. Bütün iri kalpliliğimi takındım. Kibar, zarif, zeki, her şeyi fakat güzel, güzel değil. "Neriman, biliyorum Handan'ı güzel bulmadığıma kızacaksın. Fakat ne yapayım?" "Değil. O solgun ve ince yanımda yürürken seni düşündüm. Zengin bir hayat Neriman'ım. Fakat ne nefis küçük davranışları var. Nasıl senin baş çevirmeni, gözlerindeki soruyla bakmanı hatırlatıyor. Bununla beraber çehresinde hiçbir şeyi de şimdi hatırlayamıyorum. Hiçbiri çirkin değil fakat hepsi bir arada güzel de değil. Belki dediğin gibi gözleri güzel, onları da pek incelemedim. Bana bir şey söylemediler." Hüsnü Paşa dalgın ve kibirli bir tavırla güya büyük bir şey lütfediyormuş gibi bana bir selam vermeye tenezzül buyurdu. Handan gülümseyerek ve narin ona lakırdı söyletmeye ve onun adeta kaba bulduğum dalgınlığını, ilgisizliğini gidermeye çalıştı ve gece beni otele davet etti. "Biz gece bir yere çıkmıyoruz, geliniz gece bir çay içeriz" dedi ve aynı içtenlikle el sıkarak ayrıldı. Evet, Handan pek iyi, nazik, akıllı bir kadın fakat kadın da pek diyemeyeceğim. Lakırdı söylerken, düşünürken onun kadın olduğunu bile insan aklına getiremiyorum. İşte şimdi sana şu satırları yazdıktan sonra gideceğim. Handan biraz rahatsızmış. Kocası onu İtalya'ya götürüp bırakacak, dönecekmiş. Buna aklım ermedi. Nasıl 23-24 yaşında bir kadın yalnız bırakılır? Özellikle bir Türk kadını. Hele Hüsnü Paşa bu ilgisiz ve kibirli yaratık, eminim ki hiç de karısına iyi bakmıyor. Handan da o yaşında bir kadında olması gerekmeyen bir kendine güveniş, bir kendi kendinden sorumlu davranış var ki bir genç kadında bu hal bana hem isyan duygusu veriyor hem de acımak. Kadınlar daima ince, emin bir himaye altında olmalıdırlar. Değil mi Neriman? Gece saat 12. Birinci sınıf otellerden birinde bir daireleri var. Garson Hüsnü Paşa deyince pek önem verdiğine göre yeğenimin kocası zengin bir adam. Neyse, beni pek iyi ışıklandırılmış küçük bir salona aldılar. Garson önümde "Monsieur Refik Cemal" diye eğilip Fıran'ın kuyrukları kıvrılarak kapıyı kapadıktan sonra kendimi bu akşam şen bir Hüsnü Paşa karşısında buldum. O da frak giymişti. Ben adeta her zamanki kurşunlu ceketimden utanmam gerektiğini duydum fakat utanmadım Nerimancığım. Hüsnü Paşa "Vay efendim" de beni selamladı ve kapıya arkası çevrilmiş büyük bir fotöyden Handan, kilisede tayyörüyle dimdik duran Handan, şimdi nazlı bir eda ile yükseldi. Demek medeni kadınlar elbiseleriyle tavır takınıyorlar. Handan siyah ince bir tül giyiyor, altındaki rengi bilmiyorum ama siyahla iyi kaynaşan bir şey. Hele kollarını, boynunu tamamen açabilmesine şaştım. Bununla beraber dekoltesi güzel. Biraz uzunca, yuvarlak, narin boynu üstünde, başı solgun ve durgun. Ne diyordum? Hayır, solgun da değil. Elektrik ışığıyla sonbahar yaprakları gibi hem kızıllı hem kumyallı saçlarının pek sanatkarca yığıldığı bu küçük başta iki ince kaş altında aynı renkte büyük siyah kirpikli gözler. Andere, ben kendilerinden bu kadar çok söz edilen bütün kadınlar gibi güzelliği ancak sevenlerin hayalinde oluşmuş bir yüz diye düşündüm ve öyle bulduğumdu. Fakat bir an için ince siyah ipek kıvrımları arasından çıkan kollarıyla göğsü ve ateşli kocaman hulyalı gözleri ve bu güzel ve tabii tacıyla onu pek güzel buldum. Evet, doğru söyledin Neriman, senin Handan'ın yalnız gözleri ve saçları var. Tabii çiçeklerle ve ışıklarla bu güzel yeğenle otel odalarının soğukluğundan ve yabancılığından kurtulan ben bu odada karşı karşıya oturduk. Onun ayakları üst üste, elinde sigara, dalgın ve memnun gibi. Hüsnü Paşa ilk 5-6 cümleden sonra sustu. Gözlerinde gündüz renkli matmazellere bakan ışıkla Handan'a bakıyor. Bu fena bir bakış Neriman. Bu bakışı hiç sevmedim. Karısına ilgisiz görünen bu adamın gözündeki bu tutkulu ışığı hiç sevmedim. Hissettim ki o Handan'a güzel ve iştahlı dakikalarında yenecek, koklanacak ve başka zamanlarda unutulacak bir meyve, bir çiçek gibi bakıyordu. Handan o bakışı görmüyor gibi benimle konuşuyordu. Handan'la her şey konuştuk Neriman. Senin uykunu getiren sosyoloji, ekonomi, felsefe ve hatta politika, her şey konuştuk. Yavaş yavaş gözümün önünden onun ışıklı gözlerinin, ışıklı saçlarının kadınlığı uçtuğu, narin beyaz göğsünü görmez oldum. Yalnız biliyorum ki yıllardan beri söylediğim, yalnız hissettiğim şeyleri o benden daha açık ve belirli bir surette hissetmiş ve benim bütün bende belirsiz kalan bu şeylerimi, inanır mısın, benden birbirini izleyen birer cümle silsilesiyle çekip çıkarıyor.